Ayrım 16, Rehin, Sabahattin Önkibar, sayfa 186. Futbol, kulüpler ve sarayın hedefi. Bir başka başlığımız futbol ve batma sınırına gelen futbol kulüpleri konusudur. AKP dönemi pek çok alanda olduğu gibi futbol ve kulüpler bağlamında da çöküş demektir. Zira kulüplerimiz çok büyük bir borç batağındadır. Büyük kulüpler içinde en borçlu olan 1.9 milyar lira ile Fenerbahçe'dir. Onu 1.6 milyar lira ile Beşiktaş, 1.3 milyar lira ile Galatasaray, 882 milyon lira ile Trabzon izliyor. Bu verilere bakarak ilk anda en borçlu takımın Fenerbahçe olduğu sonucunu çıkarırsanız belki yanlış olmaz ama eksik olur. Fenerbahçe'nin 9 ay önce de borcu 1.9 milyar liraymış. Yani kurlara rağmen borcu artmamış. Bu demektir ki borcu %7 azalmış. Oysa sırasıyla Beşiktaş'ın borçları %33, Galatasaray'ın borçları %52 ve Trabzonspor'un borçları %50 artmış. Dört kulübün içinde gelirleri arasında UEFA geliri olmayan tek kulüp Fenerbahçe ama ona rağmen kredi kapatmayı başarmış. Buna karşılık geçen yıl 215, bu yıl 203 milyon lira UEFA geliri olan Galatasaray, geçen yıl 41, bu yıl ise 441 milyon lira borçlanarak ayakta kalabilmiş. Beşiktaş 400, Trabzonspor 171 milyon lira ilave borçlanma yapmış. Buradan Fenerbahçe dışında borç almadan yaşayabilen kulüp olmadığı sonucunu çıkarabiliriz. Kulüplerin bu sarmaldan çıkması için Türkiye Futbol Federasyonu Kulüplerin Bankalar Birliği ile anlaşması gibi seçenekleri gündeme getirdi. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu seçeneği kulüplerin bankalar tarafından ele geçirilmesi diyerek reddetti ve Fenerbahçe olarak o anlaşmaya imza atmadı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'yi harcama limitleri gibi konularda köşeye sıkıştırarak anlaşmaya zorlarken Ali Koç ve Fenerbahçe camiası direncini sürdürdü. Doğruya doğru. Fenerbahçe FETÖ'nün kendine yaptığı o rezil operasyonda nasıl dik durdu ise bugün de Futbol Federasyonu'nun dayatmalarına aynı takdir edici tavrı sürdürüyor. Diyeceksiniz ki TFF bunu niye yapıyor? Futbol kulüp camialarını iktidarın kontrolüne vermek ve AKP'ye arka bahçe yapmak için. Bankalar Birliği anlaşmasını imzalamak demek, eninde sonunda bankalara boyun eğmek ve yönetimi onlara devretmek demek. Sonrası sır değil. Kulüpler satılacak ve yandaş iş adamlarına verilip iktidar camiası yapılacak. AKP'nin futboldaki ihtiraslarını resmeden fotoğraf Nihat Özdemir'in başkan yapılmasıdır. Kimdir Nihat Özdemir? AKP iktidarları döneminde onlarca milyar dolar ihale alan iş adamı, dahası bir telefon ile yandaş medya yaratma adına 100 milyon bağışladığı tapelerde var olan isim. Böyle birinin iktidardan bağımsız bir tavır alması, hareket etmesi düşünülebilir mi? Küme düşme olayını gördük. Nihat Özdemir baştan karşı olduğu bu olaya iktidar istedi diye evet demiştir. Sadece Nihat Özdemir değil, öncesindeki TFF Başkanı Yıldırım Demirören de yine sarayın göz bebeği isimlerindendi. Yani TFF'ye başkan olmanın şartı iktidara %100 sadakattir. Görüldüğü gibi ülkede politize edilmedik tek bir alan kalmamıştır. Sonuç. Somut verilerle aktarılan 18 yıllık AKP iktidarları süreci Türkiye Cumhuriyeti Devleti için vurgun ve yıkım yıllarıdır. Türkiye adeta işgalci ve intikamcı bir anlayışla yönetilmiş, devleti ve ekonomiyi büyütmek yerine ele geçirme ve paylaşım esas alınmıştır. AKP yıllarının Türk milletine tek yararı siyasal İslam balonunun patlamasına vesile olmasıdır. Evet, 18 yılda yaşananlar İslamcıların kofluğunu ve sıradanlığını tarih önünde tescil etmiştir. Kişisel duygu, kin ve hırslarla yönetilen bir devletin nasıl savrulduğunun belgesi gibidir. Konu konu aktarmaya çalıştık. Adeta her şeyimiz iğdiş edildi. Devlet kavramı artık farklı algılanır oldu. Millet Partili seçmeni konsolide etme adına sürekli olarak kimlikler ekseninde düşmanlaştırıldı. Kurumlar çöktü. Adalet ve hukuk sadece zarf, mazruf facia. Ekonomi tarumar, üretim ve tarım bitti. 129 milyar dolar dış borçla ülke yönetimini devralan AKP'nin ülkeyi getirdiği yer 450 milyar dolar dış borç. Türkiye küçülürken enflasyon büyüyor. Durgunluk içinde pahalılığı yani stagflasyonu yaşıyoruz. Allah korusun, bir sonraki süreç moratoryum yani iflas. Ekonomi yönetmekten anladıkları sadece beton dökmek ve oradan rant devşirmek. Yüzlerce milyar dolar üretime ve ihracata katkısı olmayan betona gömüldü. Merkez Bankası tam takır, rezerv eksi 33 milyar dolar. Bundan böyle dövizi tutmak zor ama çok zor olacak. Gerçek işsiz sayısı 12 milyonu geçti. 10 yıl önce 10 bin dolar olan fert başına gelir şimdi 9 bin doların altında. Milli hasıla keza 700 milyar dolar civarına çekiliyor. Toplum bezgin, gençler umutsuz, Türkiye büyük bir fakirliğin eşiğinde. Dışarıdaki tablo içeriden daha kötü, kuşatılan Türkiye fotoğrafı var. İhvancılık adına yalnız kalan Türk devleti, Ege'de 18 adası Yunanistan tarafından işgal edilirken susan devlet fotoğrafı. Ege'de Yunan'a susulurken Suriye'de ihvan iktidarı kurma peşinde olan ve bunun için savaşı bile göze alan bir dış politika anlayışı. Pardon ama Türkiye Suriye'de neyin savaşını veriyor ve neyin peşinde bilen var mı? Yanlış Orta Doğu ve Suriye politikası ile Barzanistan'dan sonra PKK'istan'ı kurdular ki bu tarihe geçecek ölçüde büyük bir vebal. Evet, Osmanlı'yı ihya rüyası ile Suriye çölüne gömülen Türk devleti. Ama heyhat, bataklıktan çıkmak için zerre bir arayış yok. Kişisel hırs, inat ve intikam politika yapılmış ve ardından giriliyor. Keza siyasi şov uğruna İsrail ile kapışan ve ihvancı Mursi'ye vefa adına Mısır ile köprülere atan sığ anlayış. Doğu Akdeniz'de yapılması gerekenleri yapmayıp Libya'da kazanılması mümkün olmayan bir kumarı oynayan şaşkın zihniyet. Vallahi Türkiye gavur işgalinde olsa bu kadar yıkımı olabilir miydi emin değilim. En dramatiği ülkeyi yönetenlerin yurt dışındaki kişisel mal varlıkları iddiaları ile rehin alınma durumu. Hayır, böyle bir şey yok ise neden meydan okunmuyor? Bir ülkeyi yöneten kadrolar rehin ise o ülke de rehindir. Sorarım size, rehin alınan bir ülke bağımsız olabilir mi? Çıkarlarını koruyup hükümran devlet gibi davranabilir mi? Türkiye tarihinin hiçbir döneminde böyle bir duruma düşmedi. Evet, Osmanlı'nın hasta adam yıllarındaki duyun-u umumiye felaketi bile bu halden kötü değildi. Orada devletin gelirlerine müdahale vardı. Bugün devlet tehdit altında. Öyle olmasa Suriye'de YPG'ye karşı başlatılan harekat bitmeden ve aniden sonlanır mıydı? Papaz Brunson ile Deniz Yücel gibiler bir telefonla serbest bırakılır mıydı? Hülasa Türkiye adeta dönülmez akşamın ufkuna sokulmuştur. Lakin şunu iyi biliyoruz. Karanlığın en kesif olduğu an, aydınlığa en yakın olunan zaman dilimidir. Kitabın sonu. 22 Ocak 2021. Sayfa 191.